Kitabın adı Ateşle Oynayan Kız. Yazarı Stieg Larsson. 47. ayrım. Kurt Svensson burada söze girerek Lisbeth Salander'ın da çok belirgin bir tipinin olduğunu ama neredeyse 3 haftalık yoğun aramaya rağmen henüz yakalanmadığını hatırlattı. İkinci olarak Doug Svensson'ın çalışmasında adı geçen müşteri ve kadın satıcılarını incelemek için soruşturma ekibi takviye edilecekti. Burada lojistik bir sorun vardı. Millennium'dan Svensson'ın masaüstü bilgisayarını ve kaybolan dizüstü bilgisayarındaki dosyaların yedeklendiği zip diskleri almışlardı. Bunlar yıllarca süren araştırmalar sonucu toplanmış, binlerce sayfayı içeriyordu. Sınıflandırıp değerlendirmek uzun zaman alırdı. Bunun için Sonya Mudig'in sorumluluğunda ayrı bir grup kurulacaktı. Üçüncü görev, Zala denilen adamın üzerine yoğunlaşmaktı. Organize Suçlar Şubesi'nden, aldıkları bilgilere göre bu isim onlara yabancı değildi, yardım alınabilirdi. Bu işin peşine Faste düşecekti. Son olarak Salander'ı ele geçirmek için sürdürülen faaliyetleri Kurt Svensson koordine edecekti. Bublanski'nin açıklamaları yalnızca 6 dakika sürdü ama 1 saat boyunca süren ateşli tartışmalara yol açtı. Faste Bublanski'nin önerilerini mantıksız buluyor, bunu saklamaya da gerek duymuyordu. Faste'den hoşlanmasa da mesleki yeteneğine saygı duyan Bublanski, onun ayak diremesine bir anlam veremiyordu. Faste'ye göre bu tür detaylara takılmayıp bütün dikkatleri Salander üzerine toplamalıydılar. Salander hakkında ellerinde inkar edilemeyecek güçlü deliller vardı. Onu bırakıp başka bir katil aramak kuş beyinlilikti. Hepsi deli saçması. Elimizde durumu gittikçe ağırlaşmış, şiddete eğilimli bir akıl hastası var. Sizce bütün o psikiyatrlar ve adli tıp şaka mı yapıyor? Suç mahalline göbekten bağlı bir kızdan bahsediyoruz. Fahişelik yaptığına dair kuvvetli şüpheler ve banka hesabında vergilendirilmemiş yüklü bir miktar para var. Bunların hepsini biliyorum. Ayrıca lezbiyen bir seks tarikatı üyesi. Eğer o Silla Noren denilen karı söylediğinden fazlasını bilmiyorsa bana da yuh olsun. Bublanski sesini yükseltti. Faste, yeterince zırvaladın. Kafanı şu eşcinsellik olayına takmışsın ve başka bir şey demiyorsun. Biraz profesyonelce düşünmeye gayret et. Bublanski, Faste'yi herkesin önünde payladığı için pişman olmuştu. Daha sonra onu bir kenara çekip konuşmalıydı. Ekström araya girerek bu tartışmalara bir son verdi. Nasıl bir hat izlemeleri gerektiği konusunda tereddütlü gibiydi. En sonunda Bublanski'nin hattını izlemek gerektiğine karar verdi. Aksi halde onu soruşturma grubunun başından almak gerekirdi. Bublanski'nin dediklerini yapacağız. Bublanski göz ucuyla Milton Security'nin elemanları Sonny Bohman ile Niklas Eriksson'a baktı. Anladığım kadarıyla birlikte geçireceğimiz 3 gün daha var. Bohman, sen Salander'ın izini sürmesi için Kurt Svensson'a yardım eder misin? Eriksson, sen de Modik'le çalışacaksın. Ekström bir süre düşündü, tam herkes kalkmak üzereyken elini kaldırdı. Son bir şey daha. Paolo Roberto işini saklı tutacağız. Bu soruşturmada bir ünlü daha ortaya çıkarsa medya nefes aldırmaz. Bu konu bu odada kalacak. Toplantıdan hemen sonra Modik, Bublanski'nin odasına gitti. Faste sabrımı taşırdı ama benim yaptığımda profesyonelce değildi, dedi Bublanski. Neler hissettiğini anlıyorum, dedi Modik gülümseyerek. Bu arada pazartesi gününden beri Svensson'ın bilgisayarındaki belgeleri okuyorum. Biliyorum, ne kadar ilerledin? Taslağın onlarca değişik versiyonu var ve yüklü miktarda araştırma materyali. Neyin önemli, neyin çöp olduğunu ayırmakta güçlük çekiyorum. Bütün o belgeleri açıp şöyle bir göz atmak bile birkaç günümü alır. Niklas Eriksson, Modik bir süre durakladıktan sonra Bublanski'nin odasının açık duran kapısını kapattı. Doğruyu söylemek gerekirse onu karalamak istemem ama pek faydası yok. Bublanski'nin kaşları çatıldı. Açık konuş. Bilmiyorum, o Bohman gibi gerçek bir polis değil. Epey zırvalıyor. O da Miriam Wu hakkında Faste ile aynı şeyleri düşünüyor. Ayrıca işe karşı çok ilgisiz. Emin değilim ama adamın Salander'la bir zoru var sanki. Nasıl yani? Sanki Salander'a karşı kan davası gidiyor, dedi Modik. Bublanski yavaşça başını salladı. Yazık. Bohman tamam. Ama doğru konuşmak gerekirse dışarıdan birinin bu işe bulaşmasına hiç sıcak bakmadım. Ne yapacağız? Birkaç gün idare et. Armanski bir sonuca ulaşamazlarsa işin ucunu bırakacaklarını söylemişti. Sen araştırmana devam et. Yalnız başına çalışıyormuşsun gibi davran. Mudig'in soruşturma ekibindeki görevine yaptıkları toplantıdan 45 dakika sonra son verildi. Birden Ekström'ün odasına çağrılmıştı. Bublanski de oradaydı. İkisinin de suratı kıpkırmızıydı. Tony Scala adlı serbest çalışan bir gazeteci, az önce Paolo Roberto'nun bilinmeyen bir kişi tarafından kaçırılan SM lezbiyenlerden Miriam Wu'yu kurtardığı haberiyle sansasyon yaratmıştı. Haberde anlatılan detayları ancak soruşturma ekibinden biri sızdırabilirdi. Yazı sanki polis Paolo Roberto'ya karşı soruşturma açtırmanın imkanlarını arıyormuş gibi formüle edilmişti. Daha şimdiden birçok muhabir Ekström'ü arayarak Paolo Roberto'nun bu davadaki rolünü sormuştu. Ekström öfkeden morararak Modig'i bilgi sızdırmakla suçladı. Modig sert bir şekilde itiraz etti ama boşunaydı. Ekström onun bu soruşturmadan ayrılmasını istiyordu. Bublanski de çok öfkeliydi ve tarafını seçmekte hiç tereddüt etmedi. Sonya bilgi sızdırmadığını söylüyor dedi. Bu bana yeterli. Vakanın her detayını bilen, tecrübeli bir cinayet uzmanını soruşturmadan almak akıl kârı değildir. Ekström bir kez daha Sonya'dan şüphelendiğini ifade etti. Koltuğunun arkalığına yaslanıp kararını değiştirmeyeceğini söyledi. Modig, senin bilgi sızdırdığını kanıtlayamam ama soruşturmada sana güvenmiyorum. Şu andan itibaren ekipten alındın. Haftanın devamında izinlisin. Pazartesi sana başka bir iş verilecek. Modig başını sallayarak kapıya doğru gitti. Bublanski onu durdurdu. Sonya, for the record. Ben bu suçlamaların tek kelimesine bile inanmıyorum. Sana güvenim tam. Ancak karar verme yetkisi bende değil. Evine gitmeden benim ofisime uğramanı rica ediyorum. Bunları duyan Ekström'ün yüz ifadesi çok öfkeliydi. Bublanski de ateş püskürüyordu. Modig odasına gittiğinde Niklas Eriksson, Doug'ın bilgisayarının başında çalışıyordu. Modig öfkeden ağlamak üzereydi. Ona göz ucuyla bakan Eriksson, bir şeylerin ters gittiğini anlamış ama hiçbir şey sormamış, Modig de ona aldırmamıştı. Yazı masasının başına oturup gözünü boşluğa dikti. Odaya kasvetli bir sessizlik çöktü. Bir süre sonra Eriksson özür dileyerek bir kahve almaya gideceğini söyledi. Modig'e de isteyip istemediğini sordu. Modig başını iki yana salladı. Eriksson odadan çıkınca Sonya ayağa kalktı, ceketini giydi. Çantasını alıp Bublanski'nin odasına gitti. Bublanski oturması için misafir koltuğunu gösterdi. Sonya, Ekström beni de bu soruşturmadan alana kadar bu meselede pes etmeyeceğim. Böyle bir şeyi kabul edemem. Şikayet başvurusu yapacağım. Benden aksi bir şey duymadığın sürece ekipte kalacaksın. Benim yönetimimdesin, anladın mı? Modig başını salladı. Ekström'ün dediği gibi bu haftanın kalanında izinli değilsin. Senin Millennium'a gidip Blomqvist'le tekrar görüşmeni istiyorum. Sana Doug Svensson'ın bilgisayarındakilerle ilgili yol göstermesini rica et. Eğer belgelerin içeriğini bilen birinden yardım alırsak çok zaman kazanırız. Modig rahat bir nefes aldı. Ben Niklas Eriksson'a bir şey demedim. Onu bana bırak. Kurt Svensson'a yardım edebilir. Fasteyi gördün mü? Hayır, toplantıdan hemen sonra ayrıldı. Bublanski iç çekti. Blomqvist sabah saat 8'de hastaneden evine dönmüştü. Biraz uyku için can atıyordu. Öğleyin Smadalure'ye gidip Björk'le buluşacaktı. Karşısına yorgun çıkmak istemiyordu. Soyundu, saatin alarmını 10.30'a kurdu. 2 saat derin bir uyku uyudu. Kalktığında duş aldı, tıraş oldu, temiz bir gömlek giydi. Gulmars plandan geçerken Modig cep telefonundan aradı. Mikael şimdi buluşamayacaklarını söyleyerek Modig'i Erika Berger'e yönlendirdi. Modig Millennium ofisine vardığında bir süre Erika Berger'i inceleyerek kendine güvenli, biraz dominant, gamzeli, kısa sarı saçlı bu kadından hoşlandığını düşündü. Bir parça Twin Peaks'in Laura Palmer'ına benziyordu. Paste bu soruşturmada adı geçen bütün kadınların lezbiyen eğilimleri olduğunu söylediğinden Erika da lezbiyen mi diye merak etti. Ama bir gazetede Berger'in sanatçı Gregor Beckman'la evli olduğunu okumuştu. Bir sorun var dedi Erika Berger. Nedir? Biz de cinayetin çözülmesini ve bu konuda polise yardım etmeyi isteriz. Üstelik aldığınız Svensson'un bilgisayarında bütün belgeler mevcut. Basın ile polisin birlikte çalışması pek etik değil. İnanın bana bu sabah bunu ben de anladım dedi Mudik. Nasıl? Önemli değil. Öylesine kişisel bir şey. Basın güvenirliğini koruyabilmek için resmi makamlarla arasına net bir mesafe koymalı. Polis merkezlerine koşup polisle soruşturmalarda işbirliği yapan gazeteciler sonunda polisin ayak oğlanları olurlar. Bu tiplerle karşılaştım dedi Mudik. Ama eğer doğru anlıyorsam bunun tersi de var. Gazetelerin ayak işlerine koşturan polisler. Berger bir kahkaha attı. Bu doğru. İşte tam da bu nedenle biz milenyum çalışanları hakkımızda çıkar gazeteciliği yakıştırılması yapılsın istemiyoruz. Milenyumda istediğin herkesi sorguya çekebilirsin. Sorularını memnuniyetle cevaplarız. Ancak tüm habercilik materyalimizi size açarak resmi bir işbirliği yapmamız mümkün değil. Mudik başını salladı. Bu konuda iki farklı yaklaşımımız var dedi Berger. Birincisi, bizim gazetecilerimizden biri öldürüldü. Bu açıdan sizlere yardım etmek için elimizden geleni yapacağız. İkincisi, polise veremeyeceğimiz şeyler var. Haber kaynaklarımızla ilgili bilgiler. Esnek olabilirim, sizi temin ederim, kaynaklarınızı korurum. Ben onlarla ilgilenmiyorum. Mesele senin niyetinin temizliği ya da bizim size güvenmemiz değil. Kaynaklarımızı hiçbir koşulda başkasına veremeyiz. Anlaşıldı. Ayrıca bizim bu cinayet üzerine Millennium adına yaptığımız araştırma tamamen habercilikle ilgili bir şey. Araştırmamızı tamamlayıp kitabı basacak hale geldiğimizde elimizdeki belgeleri polise sunmaya hazırım. Ancak daha öncesinde olmaz. Berger alnını kırıştırarak bir şeyler düşündü. Benim de kendi vicdanımda ters düşmemem lazım tabii. Şöyle yapalım. Sen Malin Erickson'la çalış. Malin hem materyale hakim hem de bizim sınırlarımızı bilecek kadar vasıflı. Sana Doug'ın kitabı üzerinden potansiyel şüpheliler listesini çıkarmak için rehberlik etsin. Södra istasyonundan Södertalya'ya giden trene binen Irene Nesser bir gece önce yaşanan dramdan habersizdi. Siyah deri bir ceket, koyu renk pantolon, kırmızı zarif bir kazak giymişti. Gözlüğünü alnına yerleştirmişti. Södertalya'da indi. Strangnäs'e giden otobüs durağına kadar yürüyüp Stallarholmen'e bilet aldı. Saat 11'de Stallarholmen'in güneyinde şehre epeyce uzak bir yerde otobüsten indi. Görünürde hiç bina yoktu. Kafasındaki haritayı gözlerinin önüne getirdi. Malaren Gölü birkaç kilometre kuzeyde olmalıydı. Bu kırsal bölgede bir sürü yazlıkçıların yanı sıra tek tük sürekli yerleşimciler de vardı. Buyurman'ın kulübesi otobüs durağından 3 kilometre uzaktaydı. Şişesinden biraz su içtikten sonra yürümeye başladı. Kulübeye varması 45 dakikasını aldı. Etrafta tur attı. Buyurman'ın kulübesine en yakın kulübe sağ tarafta yaklaşık 150 metre uzaktaydı. Bu kulübede kimse yoktu. Sol tarafında bir kanyon vardı. İki kulübeyi geçtikten sonra tatil köyü gibi bir yere geldi. Burada hayat belirtisi vardı. Çoğu evin pencereleri açıktı, radyo sesleri geliyordu. Ama köy, Buyurman'ın kulübesine 300 metre kadar uzaktaydı. Yani rahatsız edilmeden çalışabilecekti. Kulübenin anahtarlarını Buyurman'ın evinden almıştı. İçeri girer girmez evin arkasındaki pencerelerin panjurlarını açtı. Herhangi bir polis kulübeyi kontrol etmek için gelir ya da başka bir ters durum ortaya çıkarsa buradan kaçabilirdi. Buyurman'ın kulübesi etrafındakilere göre daha eski ve küçüktü. Yalnızca bir salon, bir yatak odası, küçük bir mutfak ve lavabodan ibaretti. Musluğu kontrol etti. Su akıyordu. 20 dakika boyunca evin içinde mutfak dolaplarını, giysi dolabını, çekmeceleri araştırdı. Yalnızca bir müsvedde kağıdına rastladı. O da ne kendisiyle ne de Zala'yla ilgiliydi. Verandada oturdu. Biraz su içip bir elma yedi. Panjuru kapatmaya giderken holde bir metre boyunda alüminyum bir merdiveni fark etti. Salona girip tavanı inceledi. Tavan arasına açılan iki kiriş arasındaki tahta kapak zar zor fark ediliyordu. Merdiveni aldı, tahta kapağı açıp elini uzatmasıyla birlikte içinde A4 boyutunda dosyalar olan bir kutu buldu. Sarışın dev endişeliydi. İşler sarpa sarmış, felaket üzerine felaket yaşanmıştı. Sandström Ranta kardeşleri aramış, korku içinde Svensson adlı bir gazetecinin kadın ticaretiyle ilişkisini ve Ranta kardeşleri ifşa edeceğini anlatmıştı. Bu kadarı dert değildi. Basın Sandström'ü ifşa edecekse ona neydi? Ranta kardeşler de bir süre ortadan kaybolurlar, sorun çözülürdü. Zaten Ranta kardeşler bir gemiye atlayıp çoktan Estonya'ya varmışlardı. Bu tür gevezelikler işi mahkemeye götürmezdi. Hadi en kötüsü olur da iş mahkemeye giderse, onlar da daha önce yaptıklarını yaparlardı. Bu da işin bir parçasıydı. En boktanı Selinder'ın Landin'in elinden kurtulmasıydı. Buna inanamıyordu. Landin'le karşılaştırıldığında Selinder oyuncak bebek gibi bir şeydi. Adam onu arabasının aynasına asıp getirirdi. Ardından şu Doug denilen adam Sandström'ü bir kez daha ziyaret etmiş, bu defa Zala'yı sormuştu. Tabii bu işin rengini değiştirmişti. Buyurmanın yaşadığı paniğe bir de gazetecinin ısrarlı araştırması eklenince potansiyel olarak tehlikeli bir durum ortaya çıkmıştı. Ancak amatör bir gangster işin nereye varacağını hesaplamadan hareket ederdi. Buyurman tam bir amatördü. Sarışın dev Zala'ya Buyurman'dan uzak durmasını öğütlemişti. Ama ne mümkün? Zala, Lisbeth Selinder adını duyunca kırmızı pelerin görmüş boğaya dönüyordu. Selinder'dan nefret ediyordu. Akıl alır bir şey değildi. Sanki Zala'nın düğmesine basılmıştı. O akşam Doug Svensson Buyurman'ı aradığında Dev'in Buyurman'ın evinde olması yalnızca bir tesadüftü. Sandström ile Ranta kardeşlerin başına çorap örmeye hazırlanan o lanet gazeteci yine karşısına çıkmıştı. Selinder fiyaskosundan sonra Buyurman'ın evine onu yatıştırmak, gerekirse tehdit etmek için gitmişti. Svensson arayınca Buyurman feci paniğe kapılmış, sağ duyusunu kaybetmiş, birdenbire artık bu işten çekilmek istediğini söylemişti. Bunlar yetmezmiş gibi bir de kovboy silahını kapıp onu tehdit etmeye kalkmıştı. Bir süre Buyurman'a şaşkınlıkla baktıktan sonra silahını elinden alıvermişti. Ellerinde eldiven olduğundan parmak izi sorun değildi. Başka seçeneği yoktu. Buyurman kafayı yemişti. Buyurman Zala'yı tabii ki tanıyordu. Ama adam bir yüktü. Buyurman'a kıyafetlerini, ondan nefret ettiğinin altını iyice çizmek için çıkarttırmıştı. Buyurman'ın karnındaki dövmeyi görünce donup kalmıştı. Ben sadist bir domuzum, bir kusmuk, bir tecavüzcüyüm. Bir an için adama neredeyse acımıştı. Ama onun mesleğinde böyle yersiz duyguların işe engel olmasına müsaade edilemezdi. Adamı yatak odasına sokmuş, dizlerinin üzerine çöktürmüş, sesi çıkmasın diye namluyu yastığa dayayıp kafasına sıkmıştı. 5 dakika kadar Zala'yla ilgili bir şey var mı diye evi araştırmıştı. Kendi numarası kayıtlı olduğundan bir tek cep telefonunu almıştı. İkinci sorun Doug Svensson'dı. Buyurman'ın cesedini bulduklarında Svensson polisi arayacak, onunla Zala hakkında görüşmek için aradıktan hemen sonra öldürüldüğünü söyleyecekti. Bunun Zala hakkında bir dolu spekülasyona yol açacağını bilmek için kahin olmak gerekmezdi. Sarışın dev kendini zeki bulurdu ama Zala'nın esrarengiz strateji yeteneğine müthiş saygısı vardı. Yaklaşık 12 yıldır birlikte çalışıyorlardı. Başarılı yıllardı. Zala'yı önderiymiş gibi görürdü. Zala insan doğasını, zayıflıklarını ve bunlardan nasıl yararlanılabileceğini anlatırken oturup saatlerce dinleyebilirdi. Ama birden işleri rast gitmemeye başlamıştı. Bazı işlerde çuvallamışlardı. Buyurman'ın evinden doğruca Enskede'ye gitmiş, beyaz Volvo'yu 2 sokak öteye park etmişti. Şansına binanın kapısı kilitli değildi. Yukarı çıkıp Svensson, Bergman yazılı zili çalmıştı. 2 el ateş etmişti. Zaten evde 1 kadın, 2 kişi vardı. Evi aramaya, kağıt falan toplamaya vakti yoktu. Bir tek oturma odasındaki masada duran bilgisayarı almış, topuklarının üzerinde dönüp evden çıkmış, arabasına atlayıp Enskede'yi terk etmişti. Yaptığı tek hata bir yandan bilgisayarı taşır, diğer yandan zaman kazanmak için araba anahtarlarını çıkarmaya çalışırken silahı merdivenlerde düşürmüş olmasıydı. Bir saniyeden az bir süre durmuş ama merdivenlerden kayıp bodrum katına düşen silahı almadan çıkmıştı. Tipinin unutulacak gibi olmadığını biliyordu. En iyisi kimse görmeden bir an önce sıvışmaktı. 47. ayrımın sonu. Sayfa 539. Devamı 48. ayrımda.